Ayrım 37.
Sayfa 438. Sonra güneye doğru Himalaya'yı, Hayber'i aşan Türkler vardı. Bu kollar birbirlerini iterek, birbirlerini kovalayarak Hint yaylalarını sardılar. Bir taraftan da Hidiguş dağları ve İran yaylaları üzerinden Mezopotamya'ya vardılar. Sümer, Akat, Elam bunların yeni medeniyet ve türeme merkezleri oldu. Sonra büyük bir brakisefal istilası başladı. Anadolu'yu, Suriye'yi, Akdeniz ülkelerini kaplayarak Avrupa kıtasına geçildi. Po Vadisi, İberya, Norman adalarıyla İrlanda'ya kadar uzanıldı. Etrüskler, Basklar, Keltler bunlardandılar. Bunlar da onun milletlerinin yayılan kollarıydı. Gittikleri yerlerde çeşitli ihtilatlar yaptılar. Çeşitli dil ve medeniyet gruplarıyla karıştılar. Ama hepsi de aynı yurttan, aynı kökten gelmenin damgasını dillerinde, kültürlerinde taşıyorlardı. Şimdi hep bir asıldan türeyip Amerika ve Pasifik adalarından Akdeniz ve İrlanda'ya kadar yayılan bu milletler ve medeniyetler manzumesinin birliğini daha iyi kurmak ve korumak kalıyordu. Artık gece gündüz yorgunluk veya istirahat yoktu. Titiz ve şüpheci münekkitlere de lüzum yoktu. Dava güneş kadar aşikardı. Hatta bu davaya bir güneş nazariyesi bile denilebilirdi. O zaman bir takım insanlar dil iştikakları, dil benzetmeleri, kafatası ölçüleriyle kolay ve harca alem hakikatler ortaya döktüler. O bunların bu yakıştırmaların kısacık ömürlerini bilirdi. Ortaya hiçbir terkip eserinin, bir sentezin çıkarılmasını da bunun için istemezdi. Çünkü bilirdi ki asıl araştırmalar ve asıl sentezler istikbaldedir ve kendisi onları göremeyecektir. Çünkü bu bir nesil ve bir metot meselesidir. Fakat davayı attığına ve alakayı istikametlendirdiğine kânîdi. O Pasifik'ten Çin'den Avrupa içerilerine kadar uzanan bu muazzam hareketler âlemi içinde kendine yakışan ruhunun özlediği enginliği bulmuştu. Yani dünya çapında hareketleri ve fikirleri yoğurmak ve bunların içinde hayalen de olsa yoğrulmak zevkini ve tatminini bulmuştu. İşte o kadar. Eğer Hunlar, Avarlar, Moğol veya Tatar istilaları zamanında gelseydi belki de bu hayal hakikat olurdu. O zaman 100 milyon Çinliyi önüne katar, devletler yıkarak, devletler kurarak, Hint'te, Çin'de, Mezopotamya'da veya Akdeniz sahillerinde bir başka İskender ve onun kadar güzel bir insan olarak çıkardı. Anıtlar, şehirler, siteler vücuda getirirdi. Efsaneleri nesilden nesile, dilden dile geçecek cihangirlik misalleri yaratırdı. Çağlar kapar, çağlar açardı. Fakat madem ki bu 100 milyon insan elinin altında değildir, o halde yalnız bir 100 milyonla değil, tarih içindeki bütün 100 milyonlarla bir satranç tahtasındaki gibi oynamak. Evet, bunda bizim bilmediğimiz, bizim anlamadığımız, hatta bizden sakladığı bir sır, bir zevk, bir ruh tatmini olsa gerekti. Kadro ve bir dağ yolu. Bir inkılap yaşıyorduk. Fakat eğer bu inkılabın tarih içinde yeri ve çağımıza getirdiği değerler işlenmez, izah edilmezse, yani inkılabımızın ideolojisi bir doktrin temeline dayandırılarak, bu doktrin inkılapçı ve önder bir kadronun memleket ve dünya görüşü haline getirilmezse, bu inkılap er geç bir oligarşiye kayabilir miydi? Evet. 27. Bölüm. Türk inkılabının niteliği ve bir inkılap ideolojisinin prensiplerini aydınlatmaya çalışan bir tez, bu sıralarda tamamlanarak bir nüshası rahmeti Atatürk'e sunuldu. Dil ve tarih meseleleri üstünde ihtiraslı bir uğraşmaya dalındığı zamanlardı. Bu uğraşmaların hatta gece ve gündüzlere aldığı bir sırada, bu tezin Atatürk'ün dikkatini çekeceğine arkadaşlarım ihtimal vermiyorlardı. Fakat öyle olmadı. Atatürk bu küçük özeti değerli bir eser olarak karşıladı ve onu çok büyük sayılarda basılmaya layık buldu. Fakat bu tez geniş halk kütlelerine hitap etmiyordu. Çünkü ben inkılabın azlık fakat şuurlu bir zümrenin, yani bir kadronun önderliğiyle derinleştirilebileceğine inanıyordum. Bunun için onu ancak 21 nüsha olarak hazırlamıştım. Ama bu tezi işlemeye devam ettim. Nitekim daha sonra bu ilk tezin geliştirilmesi niteliğinde olan İnkılap ve Kadro isimli kitabımı bastırdık. Türk Ocağı'ndaki ilk konferansta ele alınıp daha sonra bir tez halinde tertiplenen ve nihayet İnkılap ve Kadro'da daha geniş izahına girişilen fikirleri birkaç arkadaş ayrıca Kadro adını verdiğimiz aylık bir dergide yayınlamaya başlamıştık. Bu dergi büyük bir intizam ve titizlikle neşrediliyordu. Altı arkadaşlık. Dipnot: Yakup Kadri Kara Osmanoğlu, İsmail Hüsrev Tökin, Vedat Didimtör, Burhan Belge, Şevki Yazman, Şevke Süreyya Aydemir. Yazıların seçilişinde ve yayınların intizamında titiz bir dikkat gösteriyorduk. Bu yazılar içeride ve dışarıda geniş akisler yapıyordu. Bir fikir ve ideoloji cereyanı olarak Kadro kendisini kabul ettirmişti. Kadro dergisinin ilk mütevazı para sermayesi orada yazı yazan 6 kişinin ilk abone bedelleri oldu. Bu bedeller sonuna kadar muntazaman tahsil edildi. Dipnot: Rahmetli Atatürk'ün emriyle Çankaya Köşkü 10 abone kaydolunmak ve İsmet İnönü kendi adlarına bizzat abone olmak suretiyle bizi sevindirdiler ve abone bedellerini muntazaman ödediler. Bize kadrocular dediler fakat ismimiz bu kadarla kalmadı. Daha yazılarımızın başlangıcından itibaren çeşitli vasıflar da yakıştırdılar. Kadro komünist, kadro faşist, hatta kadro nihilist denildi. Hücum her taraftan geliyordu. Kendilerini gizli tutan ve bazen bir kitapçı hacmindeki tenkitleri ve hatta tehditleriyle eski komünist yoldaşlar bu sahada münekkitlerimizin en insafsızları oldular. İnkılap mefhumundan hareket ederek yürüttüğümüz fikirler bilhassa iktisadi davalara dayandıkça etrafımızdaki dayatışlar şiddetlendi. Bundan tabii bir şey de olamazdı. Çünkü müdafaa ettiğimiz tez toplumda planlı bir sosyal hareketi hedef tutuyordu. Bu sosyal hareketin muarızlarının kendi silahlarını harekete getirmelerinden tabii ne olabilirdi? Mukavemetlerin bir kısmı kadronun taviz kabul etmez inkılapçılığından ve totaliter telakki edilen neşriyatından doğuyordu. Bu ürküntü belki de Avrupa manasında bir siyasi demokrasinin bir an önce Türkiye'de de kurulması arzusuna dayanıyordu. Dipnot: Bu görüşü en tam şekilde Profesör Ağaoğlu Ahmet Bey müdafaa etti ve kendisiyle Cumhuriyet Gazetesi'nde giriştiğimiz münakaşada yazılarını Devlet ve Fert isimli bir kitapta ayrıca toplayarak neşretti. Diğer bir kısım mukavemetler liberalizmin saf bir müdafaacılığından kuvvet alıyordu. Dipnot: Bu görüş üniversite muhitinde yer buldu. Fakat asıl kuvvetli ve çok cepheli olan mukavemet iş ve ticaret zümresinden geliyordu. Bu mukavemet bu zümre için şuurlu bir hayat kavgasıydı. Dipnot: O zaman başvekil olan İsmet İnönü Kadro Dergisi'nin 22. sayısında ve Cumhuriyet'in 10. yıl dönümü vesilesiyle yazdığı Fırkamızın Devletçilik Vasfı başlıklı mühim makalesinde bu temayüle temas etmiştir. O zamanki Milliyet Gazetesi'nde sistematik bir hücum şeklinde tertiplenen bu neşriyat, kadronun cevap vermeye lüzum görmediği neşriyat meyanında kaldı. Çünkü bu neşriyatta fikir malzemesi yoktu. Onlara göre kadro kısacası komünistti. Kendileri ise vatan ve millet sevgisinin söz götürmez mümessilleriydiler. Bu türlü hücumlar kadro bahis konusu olunca çeşitli olan tepkileri daima fikirle karşılayarak inançlarımızı müdafaa ediyorduk. İthamlardan yılmıyor ve kendimizi sadece inkılabın emrinde sayıyorduk. Kadronun azlık fakat önder bir inkılapçı kütleye, bir inkılap gençliğine hitap edişi onun önde gelen bir vasfıydı. Çünkü öz fikir ve soy fikir hiçbir zaman harcı alem değildir. Halka inen ve ona mal edilen ise fikirler değil, şekiller ve basitleştirilmiş sloganlardır. İnkılap elbette ki halka mal edilmesi gereken bir bayrak inanıştır. Ama bu inanışın, bu hareketin vücut bulabilmesi ve yaşaması için bir öz fikirler manzumesine yani bir inkılap ideolojisine dayanması şarttır. Halk ideolojinin bir fikir sistemi olarak daima dışındadır. O şiarları sadece benimser. Bu şiarlar sadece hareket formülleridir. Halk dinlerin kendisine vaat ettiği cennetler gibi inkılapların da yalnız basit ve anlaşılması kabil olan hedeflerini arar. Bu hedefler ise ister istemez bir fikir temelinden ziyade şartlara, hislere göre işlenirler. Hatta halk kalabalığı aslında inkılabın aleyhindedir. Halkın yaptığı ve yürüttüğü bir inkılabın tarihte misali yoktur. Halk ayaklanabilirdi, örneğin Bastili zapt eder. Fakat bu bir inkılap değil, sadece bir isyandır. Ama bu ayaklanmanın sosyal zaruretleri ve yönleri bir takım mübeşşirler ve aydın öncüler tarafından daha önce işlenmişse ve inkılapçı bu hedeflere uygun bir istikamette halk hareketini geliştirebilirse, bu toplumun yapısını kökünden değiştiren bir inkılap olur. Hulasa, inkılap halk için fakat halka rağmen bir harekettir. Dipnot: Bu görüş Kadro neşriyatından başka şimdi Ulus adını alan ve Halk Partisi organı olan eski Hakimiyet-i Milliye gazetesinin 1931 sonu ile 1932 yılının ilk aylarındaki sayılarında neşredilmiştir. İnkılapçı, inkılabın manivelasını bıraktığı gün eğrilen yay gevşer. Halk kendini tekrar eski yerinde bulmak için o güne kadar fethedilen siperleri hızla boşaltır ve geriler. İnkılap ve Kadro ile Kadro neşriyatının izaha çalıştığı inkılap ideolojisinin objektif prensiplerini incelemek tabii bu kitabın konusu değildir. Dipnot: Kadro hareketi hakkında bir eser hazırlanmaktadır. Ancak en basit bir anlamda ve en kısa cümlelerle temas etmek icap ederse, denebilir ki Kadro hareketi esas itibarıyla biri tarihi, diğeri jeopolitik bir temel görüşten hareket ediyordu. 1. Bir milli kurtuluş hareketi olarak Türk inkılabının sosyal ve ekonomik karakterinin ve istikametlerinin izahı. 2. Orta Doğu'da milli kurtuluş hareketlerimizin uluslararası manası. Kadro'ya göre milli kurtuluş hareketleri çağımızın büyük müstakil ve tesirleri itibariyle bütün dünyayı kapsayan büyük bir çelişkinin eseridir. Bu çelişkinin esası sanayiyi elinde tutan ve yarı sömürgeler arasındaki bağımlılıktır. Mücadelenin gayesi de bu tezatın tasfiyesidir. Dipnot: Kadro neşriyatında bu hareketin cihan şumul bir genişlik alacağını daima tekrar ederdi. Nitekim şimdi Çin'den Batı Afrika'ya kadar yayılan milli istiklal savaşları her tarafta muvaffak olmaktadır. Bu mücadele ne bir başka hareketin uydusudur ne de bir başka hareketin yardımcısıdır. Bu mücadele çağımızın kaçınılması imkansız bir mahsulü olan sınıf mücadelesinden de ayrı ve ondan daha mühim bir çelişkiyi temsil etmektedir. Halbuki komünist cephe bu hareketleri sosyalizmin dünya hakimiyeti yolundaki mücadelesinin birer peyki ve yardımcısı saymaktadır. Bu doğru değildir. Milli kurtuluş hareketleri ne peyk ne de yardımcıdır. Bunlar müstakil ve kendi kanunlarıyla gelişen hareketlerdir. Bunlar çağdaş ve dünyanın kaderine başlı başına müessir olan dünya ölçüsünde manalı hareketlerdir. Bu hareketlerin Birinci Dünya Harbi'nden sonra ilk ve muzaffer önderi İnkılapçı Türkiye olmuştu. Kadro bunu izaha çalışıyordu. Gerçi Kremlin daha ilk adımda bu hareketleri kendi açısından değerlendirmek istedi. Üçüncü Enternasyonal'in yani Komintern, 1920 yılında toplanan ikinci kongresinde Milli Kurtuluş Hareketlerine ait raporda şu görüş vardır. Sömürge ve yarı sömürgelerde başlayan Milli Kurtuluş Hareketleri, emperyalizme karşı ve emperyalizmi parçalayıcı birer hareket olarak himayeye layıktır. Fakat bu himaye ancak milli hareketlerin bu inhilal ettirici yani dağıtıcı vasıflarını muhafaza ettiği müddet içindir. Bu inhilal ettiricilik vasfı şark milletlerinin garba karşı yapacakları isyanlar, ayaklanmalarla kendilerini batı memleketlerinin hem ham madde yetiştiricisi hem de mamul madde pazarı olmaktan çıkarmaları demektir. Bu suretle ham maddesiz ve parasız kalacak kapitalist memleketlerde amelenin işsiz kalması ve bu suretle de ihtilale sürüklenmesi kabil olacaktır. Örneğin Stalin bu noktayı şöyle açıklar. Milli mesele umumi cihan inkılabı meselesinin bir parçası, bir cüzüdür. Bu meselenin konusu sömürge ve yarı sömürgelerin hareketçi ve inkılapçı kabiliyetlerinden işçi inkılabı uğruna istifa etmektir. Onları bu yolda kullanmaktır. Yani bu memleketleri kapitalizmin rezervi olmaktan çıkararak komünist inkılabın rezervi haline getirmektir. Bu görüşler gittikçe daha da dejenere oldu. Örneğin gene Komintern'in 1922 yılındaki 3. Kongresinde Milli Kurtuluş Hareketlerine ait olan Rabenstein raporunda şu cümle vardır. Şark'taki milli kurtuluş hareketlerinin en karakteristik misali olan Türkiye'deki milli kurtuluş hareketi, panturanizm ile karşılık klasik bir ittihadı İslam hareketidir. Hulasa, Komintern milli kurtuluş hareketlerinin hakiki manasını anlamaktan acizdi ve daima aciz kaldı. Bu sebeple gerek İnkılap ve Kadro isimli eserimde, gerek Kadro neşriyatında milli kurtuluş hareketlerinin istiklali hakkında ileri sürülen ve savunulan görüş çok ehemmiyetli esaslara dayanmaktadır. Bu görüş bizi komünist telakkilerden ayıran ve ona karşı çıkaran yeni ve öz bir görüştü. Kadro hareketinin bu cephesini ona saldıranlar o gün ve bugün katiyen anlamadılar. Milli Kurtuluş Hareketlerine giren memleketlerle Rusya arasında başta daima bir işbirliği safhası olduğu doğrudur. Örneğin dün Türkiye'de, Çin'de veya bugün Irak'ta veya Mısır'da, Cezayir'de olduğu gibi. Bu işbirliğinin dönüm noktası Milli Kurtuluş Hareketi'nin cereyan ettiği memlekette milli nizamı kurmaya muvaffak olmalarıyla başlar. Bu noktada Rusya'nın çabası, inkılabın rehberliğini milliyetçi münevverlerin elinden, kendi cephesini temsil eden komünist liderlerin eline geçirmektir. Şu veya bu sebeple örneğin 1949 yılı sonlarında Çin'de olduğu gibi, bu gelişme muvaffak olursa Milli Kurtuluş Hareketi komünist bir istikamet alır. Eğer o memlekette örneğin Laos'ta olduğu gibi feodalite tasfiye edilmemişse, orduya siyaset girmişse, işsizlik varsa ve milliyetçi liderler örneğin eski kraliyetçi Irak'ta olduğu gibi milletin muhabbetini ve itimadını kaybetmişse yahut da parlamento itibarını tüketmiş, iktidar müsrif bir oligarşin elinde tereddi edip Güney Amerika'da olduğu gibi kesin bir sınıf mücadelesine dönmüşse o zaman bu manevranın şansı büyüktür. Dipnot, bu hal şimdi Türkiye'de dahil olduğu halde Orta Doğu'da da çeşitli belirtiler vermektedir. Milli Kurtuluş Hareketi'nin iç meselelerine gelince, istiklalin kazanılması Milli Kurtuluş Hareketi'nin yalnız bir safhasıdır. Asıl dava memleketin siyaseten özgür olduğu kadar iktisaden kalkınmasıdır. Sosyal bakımdan da aşırı sınıf mücadeleleri tehlikelerinden korunmuş, muvazeneli bir memleket haline gelmesidir. Bunun için memleketin gelişmesine tekniğin ve sermayenin hakim bir kısmını devletin elinde tutarak başıboş yabancı uşağı bir kapitalizmin ayrılmaz neticesi olan sınıflaşmadan memleketi korumaktır. Yoksa milletin ağır fedakarlığı pahasına müstemleke ve yarı müstemlekelikten kurtuluş şeklinde elde edilen zaferi, bu defa memleketi sosyal çatışmalara ve sınıf kavgalarının içine düşürerek yeni ve öldürücü bir tehlikeye maruz bırakmak elbette ki bir kazanç sayılmaz. Hulasa, Milli Kurtuluş Hareketi dediğimiz dünya ölçüsündeki hadisenin ve gelişmenin gayesi, ferdin standartlaşmasına ve hürriyetin bir azınlığın inhisarı şekline girmesine meydan vermeden, milleti keskin sınıf farklarından koruyan bir milli düzene götürmektir diye düşünüyorduk. Şuurlu ve hesaplı bir devletçiliği, yani hantal bir bürokrasi veya iktisadi devlet teşekkülleri aristokrasisi haline gelmeyen, planlı bir gelişmeyi bu maksada ulaşmak için bir vasıta gibi görüyorduk. Kadro Türk İnkılabı'nın ideolojisini araştırmaya ve açıklamaya çalışırken böyle bir devletçiliği temel bir unsur olarak ortaya atmıştı. Devletçilik bir gaye değil, bir vasıta olacaktı. Gayesi siyasette olduğu gibi iktisatça da kendine hakim, ileri teknikli ve sınıf kavgalarına kanunların zoruyla değil de sosyal yapı dolayısıyla sürüklenmeyen ahenkli bir emniyet nizamına vücut vermekti. Sanayi kurmak fakat bu sermaye üstüne bir oligarşinin şımarıklığına yol açmamak, devleti geliştirmek fakat ferdi köle haline getirmemek, hulasa iptidailikten kurtulmak fakat hem sınıf mücadelelerini besleyen liberal bir demokrasinin hem de kanlı bir sınıf diktatörlüğünün ağına düşmemek. Hulasa bir sosyal devlet yapısında planlı, disiplinli bir karma ekonomi. Kadronun müdafaa ettiği devletçilik buydu. Memleket ölçüsünde bir teşkilatlanma ve bir kalkınma davasıydı. Dipnot, İnkılap ve Kadro'nun yeni bir baskısı yapılmıştır. Bizde devletçilik resmi bir ağızda ilk defa 1930'da söylenmiş oldu. Demiryolu Sivas'a varmıştı. Sivas istasyonunda hat işletmeye açılacaktı. Çıplak ve kuru bir orta yayla dekoru içinde Başvekil İnönü ilk defa mutedil bir devletçilikten bahsetti. Bu kelimeler sözün akışı içinde hiç kimsenin dikkatini çekmedi ve yalnız bir kişi tarafından alkışlandı. Bu devrede bilhassa 1930-1934 arasında Türkiye'de rejimin fikri ve nazari esasları üstünde araştırmalar olmuştur. Cumhuriyet'in 10. yıl dönümüne rastlayan devre bu bakımdan dikkate değer. Halk Partisi bu devrede programını yeniden gözden geçirmiş ve partinin bayrağındaki 6 ok şeklinde canlandırılan 6 prensip evvela bu programda sonra da anayasada yer almıştır. Bu 6 prensip şunlardır. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, inkılapçılık, laiklik, devletçilik. Dipnot, Tek Adam Cilt 3, Altı Okun Hikayesi. Hakikatte bir kısmı sadece bir parti programı konusu olabilecek bu prensiplerin olduğu gibi anayasaya, devletin temel mevzuatına aktarılmasındaki acelecilik aşikardı. Çünkü bu prensiplerden cumhuriyetçilik hudutları belli ve münakaşa götürmez bir temel ilke olduğu halde, örneğin devletçilik, inkılapçılık prensipleri daha ziyade nazari, hatta tartışmalı unsurlardı. Sonuçları açıkça belli olmayan her prensibin ise anayasada bir belirsizlik unsuru olacağı şüphesizdi. Kaldı ki devletin iktisadi siyasetinde ve hatta kanunlarında devletçilik daima yadırganan bir esas olarak kaldı. Gerçi bir aralık örneğin parti genel sekreteri Recep Peker, liberal demek vatan haini demektir gibi konuşmalar yaptı. İmtiyazsız, sınıfsız, birleşmiş bir milletiz şeklinde marşlar tertip edildi. Fakat hakim partinin programına ve anayasaya rağmen Türkiye hiçbir zaman devletçi olmadı. Hulasa inkılap sistemleştirilmiş bir ideoloji ve sınırları belli bir iktisat nizamını işleyemedi. Fikir nizamını ve iktisat sistemini tereddütlere yer vermeyecek şekilde ve bütün cepheleriyle işleyemeyen bir inkılap hareketinin bir taviz rejimine sürüklenmesi yahut da oligarşik bir nizama dönmesi ve yıpranması mümkündü. Gerçi bizim görüşlerimize ve temennilerimize belki de Türk inkılabına atfettiğimiz subjektif hedefler denilebilirdi. Belki de inkılabımızın mahiyeti ancak Türk milletini iptidai bir doğu bünyesinden çıkarıp batı medeniyetine yönelen uzun bir islahatçılıkta toplanıyordu. Kadronun müdafaa ettiği imtiyazsız, sınıfsız millet fikri, Türk ekonomisinde kilit taşlarının devlet elinde toplanarak keskin sınıf tezatlarından Türk cemiyetini korumak, fikri, ziraatte, teknikte ve inşa işlerinde milli gücün devlet eliyle ve planlı seferber edilmesi suretiyle yabancı sermayelerin siyasi kontrolünü önleyen milli bir kalkınma fikri, kültürde, zihniyette ve halk terbiyesinde devletçi bir milli yaşayış fikri belki de yadırganacak şeylerdi. Fakat 1930-1934 arasındaki devrin tarihi şartlar bakımından bizce ana problemleri bunlardır. 1929-1933 dünya iktisat buhranı bir taraftan bir çöküntü teşkil ederken, diğer taraftan sanayileşmek isteyen geri memleketler için bir altın devir açmıştı. Çünkü sanayici memleketlerde işsiz ve müşterisiz kalan makineler adeta sokağa dökülüyordu. Bu memleketlerdeki mütehassıs ve işçilerin bir kısmı ise dünyanın neresinde ve ne şartlarla olursa olsun sığınacak yer arar hale gelmişlerdi. Makinelerin fiyatları sudan ucuzdu, ödeme vadeleri uzundu. Makine satıcıları hiç olmazsa bu uzun vadeli angajmanlarla kendilerini oyalayabilmek için neredeyse parasız satışlar yapıyorlardı. Zaten ileriyi gören sanayi işletmecileri her buhranın ardından olduğu gibi bu buhranın sonunda da aşırı bir yatırım devrinin geleceğini biliyorlardı. İş o zamana kadar dayanabilmekteydi. O zaman en yeni ve en randımanlı cihazlarla çalışanlar daha eski cihazlarla cihazlanmış olanları yenerek piyasada yerlerini alacaklardı. Halbuki onların elinde bulunan tesisler bizim şartlarımıza göre daha uzun yıllar verimli olacak tesislerdi. Bu vaziyetleri gören ve sanayileşmek isteyen işini bilir memleketlerin alıcıları Avrupa yollarına dökülmüşlerdi. Balkanlılar, Güney Amerikalılar, Hintliler, Çinliler, Mısırlılar elde bulunan yeni imal edilmiş makineleri, hatta kurulmuş fabrikaları paylaşıyorlar, yağma ediyorlardı. Makinelerin icadından beri sanayici memleketlerle sanayiden mahrum memleketler arasındaki sömürücü mücadele artık hesaplaşma zamanına gelmişti. 19. yüzyılın başından beri sömürge ve yarı sömürgelerden Avrupa'ya ham maddelerin ve fazla kıymetlerin akışı gibi şimdi de Avrupa'dan buralara makinelerin göçü başlamıştı. Kadro dergisinde bu fırsat devrinin ehemmiyetini anlatmak için Makinelerin Muhacereti isimli bir yazı yazdım. Bu yazı iki ciddi Alman mecmuası ile bir Mısır gazetesi tarafından aynen alındı. Alman mecmualarının yazı üzerindeki tahlillerinde ağlayan bir hal vardı. Benim yazımla bir cenaze alayı tasvir olunuyordu. Avusturya'da bir sanayi kasabası elden çıkarılan son makinesi vagona yükletileceği gün bir cenaze alayı tertip etmişti.